Ayrım 22.
Plajın merdivenlerinden birlikte indiler. Masalarda oturanları gazinoyu kumsaldan ayıran setin bu tarafında hasırlarını güneşliklerin altlarına yaymış, bacakları kolları yana açık, herhangi bir estetik kaygı duymadan güneşlenenleri yanındaki kıza belli etmemeye çalışarak gözden geçirdi. Nemlihan ortalıkta yoktu. Plaj bir hayli kalabalıktı bugün. Elektrikçinin oğlu uzaktan onları görünce koştu. Çay ocağının hemen yan tarafındaki masalardan birinde tavla oynayan iki oğlanı kaldırıp onlara yer gösterdi. Her halinden kızdan hoşlandığı belli oluyordu oğlanın. Ama kız anlaşılan henüz fakültesini bitirip bir meslek sahibi olmadığı, yaşı da kendisinden küçük olduğu için pek yüz vermiyordu ona. "Bugün geciktiniz," dedi oğlan, yan gözle bakkalın kızını süzerek. "Hava çok güzel. Denize girmeden önce bir şey içmek ister miydiniz?" "Ben bir bira içeceğim. Sabah geç kalktım. Nasılsa uyuyup kalmışım. Ancak kendime gelirim." Sonra bakkalın kızına döndü. "Bak bakalım, sen ne içersin? Sabah sabah içki mi içiyorsunuz? Bira içki sayılmaz. Hem sen bana karışma bakayım." Elektrikçinin oğlu gülüyordu. "Peki. Ben de bir sarı gazoz içeyim o halde." Gazetesini masanın üzerine yaydı, okumaya başladı. Kızın yan gözle baktığını görünce utandı. "Affedersin," dedi. "Alışkanlık işte. Bir göz atmak ister miydin?" "Teşekkür ederim. Siz okuyun. Dükkanda baktım hepsine. Hepsi de aynı şeyleri yazıyor. Ama hemen bakmayacaksanız magazin ekini alabilir miyim?" Gazetenin pazar ekini uzattı. Az sonra elektrikçinin oğlunun haylaz yardımcısı birayla gazozu getirdi. Bira soğuktu ama dünya yeniden ısınıyordu galiba. Yunanlılarla Ege'de çatışma olasılığı vardı. Güneydoğu'da teröristler bir aracı taramışlardı. Olimpiyatlarda Naim Süleymanoğlu madalya koşuyordu. Hükümet ortakları arasında insan hakları konusundaki anlaşmazlık büyüyordu ve bütün bunlar sadece canını sıkıyordu. Bakkalın kızı pazar ekinde ilgisini çekecek bir şey bulamamış olmalıydı. "Siz gazetenizi okurken ben bir dalıp çıkabilir miyim?" dedi. "Çantam burada kalsa olur herhalde." "Elbette." Etekliğini ayağından sıyırarak çıkardı. Düzgün bir şekilde katlayarak çantasına yerleştirdi. Varla yok arası ufacık bikinisiyle, upuzun boynu, incecik beli, düzgün ve uzun bacakları, pembecik teniyle sevimli ve narin bir flamanı andırıyordu. Şu anda annesinin öğrettiği numaraları bir tarafa bırakmış, yukarıdayken takınmaya başladığı kadınsılıktan uzak, gençliğinin bütün hesapsızlığı, içtenliğiyle hareket etmekte olduğu için onunla birlikte olmanın ilk olarak içine cinsel bir heyecandan çok saf bir mutluluk duygusu yaymakta olduğunu fark etti. Gazinoyu dolduran hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden çekici bir sürü kız içinde etki alanına giren bir o vardı, belki bundandı. Adeta şimdiden ona ait birisiydi. Eliyle çenesini okşarken içinin titrediğini hissetti. "Bak bakalım deniz sıcak mı?" dedi. "Birazdan ben de gelirim. Soğuksa ben gelene kadar ısıtır mısın?" "Olur," dedi kız gülerek. "İsterseniz dalgaları bile ütüleyebilirim sizin için." Sonra neşeyle elini salladı, iskeleye doğru koşarak uzaklaştı. Kızın arkasından bakarken farkında olmadan dalmıştı. Kendi kızı gelmişti gözlerinin önüne. Yaşı bundan daha küçüktü ama daha iri yapılıydı. Kalçaları annesininkine benzerdi. Daha sallı, daha geniş. Gülüşü, sokuluşu büyüdükçe giderek daha yapay bir hal almıştı. Her mektubu yeni bir istek, her telefonu bitmeyen yeni bir sitem. Annesinin iyice etkisi altına girmişti. Artık hep bir takım çıkar hesaplarıyla yaklaşıyor, alacağını aldıktan sonra hemen sırtını dönüp uzaklaşıyordu. Dalmış. Birisinin omzuna dokunduğunu hissedince irkilerek başını çevirip baktı. İçin için beklediği halde bir an adeta donup kaldı. Kendisini kandırıp duruyordu demek sabahtan beri. Bütün iyimserliği ve kötümserliği, telaşı ve sükuneti, mutluluğu ve mutsuzluğu, düşündüklerinin ve hissettiklerinin hepsi uçup gitti kafasından. "Merhaba," dedi genç kadın. "Ne düşünüyorsunuz bakalım? Haberler çok mu kötü? Karadeniz'de gemileriniz mi battı?" Şakacı gibi görünmesine karşın garip, kalın bir perdenin arkasından konuşuyormuş gibi boğuk tınılı bir sesi vardı. Şimşek gibi bir an bu takılmayı ancak bir Türk yapar diye geçti aklından. Heyecanını belli etmemeye çalışarak merhaba diye karşılık verdi. Gemilerimi çoktan batırdım biliyorsunuz. 40 yıllık tanışlarmış gibi rahat bir hali vardı genç kadının. Beline kısacık bir havlu sarmıştı. Üzerinde yine ilk karşılaştıklarında gördüğü uçuk mavi bikini mayosu vardı. Bu kez takılı duran küçücük sütyeni, dayısının benzetmesiyle sert birer Ankara armudunu andıran ufacık göğüslerini hemen hemen açıkta bırakıyordu. Yüzünün daha ilk karşılaştıklarında da gözüne çarpmış olan solukluğu ona yine bir uyuşturucu bağımlısı olabileceğini düşündürttü. Singapurlu sevgilisinin yüzü de hep böyle soğuktu. Cildi, altı görünecekmiş gibi saydamdı. Konuşurken uyur gezer gibi durduğu yerde hafifçe sallandığı dikkatini çekti genç kadının. Tokalaştılar. Nedense ilk karşılaştıklarında olduğu gibi ellerinin birbirine dokunduğu duygusunun beyninde algılanması yine saniyeden küçük bir zaman aralığını gerektirdi ve yine eliyle genç kadının eli arasında bir bilinmez soyut maddeyle doldurulmuş milimetrik bir uzaklık varmış gibi geldi ona. Bir de yine içinde ansızın belirip giden, gizemli küreyle yaşadığı inanılmaz tutkulu gecelerdekini andıran tuhaf, can acısı gibi bir duygu. Genç kadın, "Bugün geciktiniz," dedi. "Sizin her sabah denize çok erken indiğinizi biliyorum." Yavaş yavaş geliyordu kendisine. "Siz benim her şeyimi biliyorsunuz zaten," dedi. "Evet, genellikle erkenciyimdir. Yazık ki size rastlayamıyorum. Onun için bugün de burada olduğunuzu tahmin edemedim. Geleceğinizi bilsem daha erken davranırdım." Yalan söylediği yüzünden belli oluyor muydu acaba? Gerçekte hep ona rastlamayı umdu. Sonra az önce bakkalın kızının oturduğu plaj koltuğunu işaret etti. "Oturmaz mısınız?" Genç kadın bir düş gezgini gibi sallantılı ama rahat haliyle koltuğu çekip oturdu. Karşısındakinin ilkel güdülerini sınavdan geçirmek istercesine bikinisinin apış aralığından görünen ince tüyleri fütursuzca sergileyecek şekilde bacak bacak üstüne attı. Upuzun, çok düzgün bacakları vardı. Hiçbir makyaj izi görünmeyen yüzü gibi çok hafif güneş yanığı, parlak ve pürüzsüzdüler. Hareli bakışlarında yine o gölgeli, hüzünlü ama aynı zamanda muzip ifade vardı. "Biz şu çadırların olduğu tarafta giriyoruz denize," dedi. "Orası daha tenha. Kazıdaki arkadaşlarla birlikteyim. Siz de gelmek ister miydiniz yanımıza? Gerçi galiba bir arkadaşınız var. İsterseniz onu da getirebilirsiniz." Önerisini duymamış gibi davrandı. "Gelirken sizi göremedim," dedi. "Fark etmedim. Bu tarafta yer yoktu. Gelmez misiniz?" "Sizinle yalnız olmayı yeğlerim." Bu kez de o duymamış gibi davrandı. Şaşırtıcı bir teklifsizlikle masanın üzerinde duran pakete uzandı, bir sigara çıkararak dudaklarının arasına yerleştirdi, onun kibritiyle yakmasını bekledi. Dumanı eski bir tiryaki tavrıyla ciğerlerine çekti. "Niçin şantiyeye beni görmeye gelmediniz?" dedi. "Sizi çok bekledim. Biliyorsunuz artık sanırım sizinle arkadaş olmamız gerek. Bu ikimiz için de kaçınılmaz bir şey. Bilmediğim bir yere, tanımadığım insanların yanına ne diye gidebilirdim? Gemici olduğuma bakmayın. Ben aslında çekingen bir insanımdır." "Siz mi çekingensiniz? Her zaman orada olup olmadığınızı bile bilmiyordum ki." "Her neyse. Biz yabancı sayılmayız. Başkana ve öteki arkadaşlara sizden söz etmiştim. Dayınızı biliyorlar. Çok değerli bir arkeologtu tabii. Onlar da sizinle tanışmak istiyorlar. Bir gün gelirim. Ama aslında ben de sizi çok bekledim." Genç kadın tuhaf, rahatsız edici bir şekilde gülmeye başladı. Tanıdık bir gülüştü bu. İki gece boyunca tılsımlı billur küreyle kucak kucağa, erkekliğinin en yoğun, en inanılmaz ve belki de en korkunç ve utanılası cinsel deneyimini yaşadığı sırada bu baştan çıkarıcı gülüş hiç çıkmamıştı kulaklarından. Biraz da öfkeyle, "Niçin gülüyorsunuz?" dedi. "Siz de beni görmeye geleceğinizi söylemiştiniz. Söz vermiştiniz. Gülmem sizi rahatsız mı etti? Affedersiniz ama hayır, size söz vermedim. Belki dedim. Ben çalışan bir kadınım. Sonra açıkçası henüz hazır değildim." "Neye hazır değildiniz?" Sizinle karşılaşmaya, konuşmaya, tartışmaya ve bazı önemli hususları açıklamaya. Demek şimdi hazırsınız. Sorusunu gizemli bir baş sallayışıyla geçiştirdi. Hem sizin de beni beklediğinizi hiç sanmıyordum, dedi aynı şaşırtıcı, irkiltici, aynı zamanda baştan çıkarıcı, teklifsiz tavrı sürdürerek. Ama bekledim. Sahi mi? Bildiğim kadarıyla gemiciler boş durmazlar, öyle değil mi? Yanınızda hoş bir kız vardı az önce. Sitem ettiğimi düşünmeyin sakın. Buna hakkım olup olmadığını daha sonra tartışacağız tabii. Ama biliyorum, sizin gibi deneyimli, olgun ve yakışıklı bir erkek böyle bir yerde uslu duracak değildi ya. Buna hakkım olup olmadığını derken ne kastediyordu? Ya o çapkınlık imaları? Telaşlandı, açıklamaya çalıştı. Tahmin ettiğiniz gibi bir şey değil, dedi. Bizim yukarıdaki bakkalın kızı. Tanıyorsunuz onu. Tabii tanıyorum. Gerçekten de hoş ve sevimli bir kız. O yaşına hiç uymayan çocuksu halleri takınmasa daha başarılı olacak erkeklerin yanında. Bu benim fikrim tabii. Hoş, bu neyi değiştirir? Elinizin altında biri işte. Hesap sorar gibi konuşuyordu. Ne olabilir ki? Dedi kendisini temize çıkarmak istercesine. Neredeyse onun yaşında kızım var benim. Ama ne ya? Gördüğüm kadarıyla hiç de babası yerine koymuyor sizi. Fırsat bulsa çıtır çıtır yiyecekmiş gibi bakıyor. Öfkelendi. Genç ve deneyimsiz bir kız. Üstelik de aptal. Genç kadını yanıtlamaya çalışırken bir yandan da kaygıyla deniz tarafını kolluyordu. Merdivenin yanında seti siper alarak onları gözetleyen bakkalın kızı değil miydi? Genç kadın bakışlarını izlemiş olmalıydı ki alaycı bir tavırla gülümsedi. Ah, bunu söyleyen siz misiniz? Hadi canım. Sizin için öyle olması daha iyi. Dünyanın bütün erkekleri sizin gibidir. Sizin gibi düşünürler. Şeytanca bakıyordu gözlerinin içine. Niye böyle söylüyorsunuz? Böyle genellemeler yapmak size göre değil. Ben öyle sanıyorum en azından. Bakın, bunda haklısınız. Özür dilerim. Biraz ileri gittim galiba. İnsan bazen seve seve aptal olmayı kabul edebilir. Benim gibi. Onun kendisini baştan çıkarmak isteyerek kasıtlı bir şekilde böyle konuştuğunun farkındaydı. Yanıt vermedi. Bakkalın kızı neredeyse gelirdi. Bir gizli ihtiyatlılıkla ikisini baş başa konuşurken görmesini istemiyordu. Genç kadın kışkırtıcı tavrını sürdürerek, "Zaten beni ilgilendirmiyor o kız," dedi. "Beni şimdi sadece sizin benim hakkımda düşündükleriniz ilgilendiriyor. Onunla ne yaparsanız yapın." "Pekala, sizi ikna edemeyeceğim anlaşılıyor. Hakkınızda düşündüklerime gelince, böyle ayaküstü konuşulamayacak kadar karmaşık şeyler söz konusu. Anladığım kadarıyla siz de farkındasınız bu karmaşıklığın, öyle değil mi?" Yüzünde hep o gizemli, biraz hüzünlü, biraz muzip gülümseme. "Tamam, ben de aynı kanıdayım. Çok yakında görüşeceğiz sizinle. Geç bile kaldık. Bu benim kabahatim. Ama her şeyi açıkladığımda bana hak vereceksiniz. Umarım." Genç kadın yerinden doğrulur gibi yaptı. "Ne ikram edebilirim size?" "Hiçbir şey. Kalkıyorum. Sevgiliniz her an gelebilir. Sizi güç durumda bırakmak istemem doğrusu." "Ne derseniz deyin. Beni incitemezsiniz. Ama madem ki sizin için ne düşündüğümü önem veriyorsunuz, o zaman birbirimize karşı açık davranmalıyız." "Elbette." Duraksadı. Ani bir kararla yöneticinin karısından aldığı fotoğrafı cüzdanından çıkarıp uzattı. "Bu siz misiniz?" dedi. "Doğru söyleyin." Genç kadın neredeyse içgüdüsel olarak eline aldığı fotoğrafa şöylece baktı, inceleme gereksinmesini bile duymadan masanın üzerine bıraktı. Yüzünde acıklı, sıkıntılı bir ifade belirdi. "Böyle şeylerle kafanızı yormayın," dedi. "Bu hiç önemli değil." "Önemli değil mi?" "Hayır, tam tersine, çok önemli. Bunu sizinle mutlaka konuşmamız gerek. Siz de biliyorsunuz, öyle değil mi?" "Elbette. Dedim ya, bunu ben de çok istiyorum. Takılmalarıma kızmadıysanız tabii. Bugünlerde bir akşam buluşup yemek yiyelim mi? Yalnız, baş başa. Ne dersiniz?" Ne diyeceğini bilemedi. Bugüne değin çok değişik kadınlarla düşüp kalkmıştı dünyanın dört bucağında. Bir tek bu kadın şaşırtıyordu onu. Bozguna uğradığını gizlemeyerek, "Çok iyi olur," dedi. "Çok sevinirim. Ne zaman buluşuyoruz?" Genç kadın ciddileşti birden. Sigarasını tabloya bastırarak ayağa kalktı. "Siz de benim gibi acelecisiniz," dedi. Ama haklısınız. Artık bu konuşmayı geciktirmemeliyiz. Yarın ya da öbür gün akşam. Sizin için de uygun mu? Benim önce başkandan izin almam gerek. Gece kazı yerine girip çıkmak izne bağlı. Size telefon ederim. Bugün demiyorum çünkü tatil günleri lokantalar çok kalabalık oluyor. Konuştuklarımızı duyamayız bile. Çok iyi. Nasıl bir yere gitmemizi istersiniz? Buralarda bir yer olabilir mi? Genç kadın yan gözlüğe masanın üzerinde duran az önce göz atmış olduğu fotoğrafı süzdü. Nereye gideceğimize siz karar verirsiniz artık dedi. Benim için fark etmez. Merak etmeyin. Kimseye hesap verecek bir durumum yok. Nasıl buluşacağız? Önce telefonda kesin gününü kararlaştıralım. Sonra o akşam arkadaşımın arabasını alır size gelirim. Sizin eve. Çıkmadan önce yine telefonlaşırız tabii. Elini uzattı. Bir kere daha tokalaştılar. Bu kez az öncekine benzer bir sarsıntı geçirmedi. Genç kadın cinselliğinin bütün çekiciliğini sergileyerek son derecede uyumlu ve düzgün adımlarla uzaklaştı yanından. Soluk bile alamadan öylece büyülenmişçesine hiçbir şey düşünemeden izledi gidişini. O ağaçların arkasında neredeyse gözden kaybolmak üzereydi ki bakışları bu kez çadır büfenin önünde bir ayağı sallanan hasır iskemleden sarkmış öbür ayağını altına alarak bağdaş kurmuş gibi oturmakta olan kıza takıldı. Öfke ve umutsuzluk içerisinde bütün varlığıyla patlamak üzere olan saatli bir bombayı andırıyordu. Bakkalın kızıyla denizde bir süre birlikte yüzdüler. Birbirlerine su atarak çocukça şakalaştılar. Sonra yine birlikte çıktılar denizden. Giyinme kabinlerine kadar yan yana konuşmadan yürüdüler. O zamana kadar soru sormaya çekinen kızın aslında meraktan öldüğünün farkındaydı. Ama o da inadına sesini çıkarmadı. Duşların önünde kuyruğa girdiler. Uzun boylu, iri yapılı, kendinden emin tavırlı bir kız arkalarından hışımla geldi. Onları bir yana iterek boşalan duşun altına girdi. Bakkalın kızı sesini fazla yükseltmeden ''Bizim sitenin prensesi bu'' dedi. Terbiyesiz. Kendisini bir şey sanıyor. Oğlanlara yüz vermez. Kocaman kocaman adamlarla dolaşır hep. Siz daha tanışmadınız mı? Benim akranım değil. Ben de akranınız değilim. Ama benimle... Hemen sözünü kesti. Seninle arkadaşız biz. Ben arkadaşınız olmak istemiyorum. Sizi seviyorum ben. Bilmiyor musunuz sanki? Siz de benden biraz olsun hoşlanmıyor musunuz? Gülmeye çalıştı. Tabii hoşlanıyorum dedi. Sen çok tatlı bir kızsın ama bana göre daha çok gençsin. Şu arkadaşının gezip tozduğu erkekler gibi ben de kocaman biriyim. Kendinize iftira etmeyin. Benim ne kastettiğimi anlamadınız mı sanki? Hem ben de o kadar genç değilim. Bu yıl 29'uma gireceğim. Sizin yaşınızı da biliyorum. Hiç de o kadar yaşlı değilsiniz. Benim için buradaki bütün gençlerden daha gençsiniz, daha yakışıklısınız. Merak etmeyin, ben sizden başkasına asla bakmam. Bereket o sırada prenses şampuanını bitirdi de sıra onlara geldi. Duştan çıkıp kumsalı çevreleyen taş döşeli yoldan yukarıya, arabaların park edildiği alana çıkan merdivene doğru ağır ağır yürürlerken kız bu kez dayanamadı. ''Bana yüz vermediğinize göre ben denizdeyken sevgilinizle konuştunuz mu bari?'' dedi. ''Size pek tutkun görünüyordu.'' Kaşlarını çattı. ''Merdivenin yanında seti siper almış bizi gözetlediğini fark etmedin mi sanıyorsun? Bu yaptığın hiç güzel bir şey değildi. Sana yakıştıramadım. O sevgilim falan da değil üstelik. Hadi canım siz de. Çocuk muyum ben? Gözüne bakınca anlarım ben insanın yüreğini. O kadın size aşık. Siz de bayılıyorsunuz. Hem... Onun denizde olduğunu size ben söylemiştim. Ne var bunda? Yanıt vermedi. Kız ısrarlıydı. Ne zaman buluşacaksınız? Annemin söylediğine göre rahmetli dayınızla araları çok iyiymiş. Şimdi de gelir sizin yanınızda kalır. Olamaz mı? Bu yabancı kadınlardan her şey beklenir. Kızın ne demek istediğini anlamazdan geldi. Demin o kızla bu kızın aynı kız olduğunu tam olarak söyleyemedin ama dedi. Yo, tabii aslında fotoğraftan pek anlaşılmıyor. Hem benim pek görmüştüğüm, konuşmuşluğum yoktu. Gazete falan almaya da uğramazdı ilk geldiği sıralarda. Annemin dediğine göre kızın kızıl saçlı arkadaşı da buradaymış. Dayınız öldüğünde. Annem o adamla bu kadının dayınızın gizli hazinesini çalmak istediklerini söylüyor. Öfkeyle kesti kızın sözünü. Dayımın hazinesi falan yoktu dedi. Ne gizli ne aşikar. Zengin bir adam değildi dayım. Nesini çalacaklardı? Öyle para hazinesi değil. dayınızın kazı yerinde bulduğu sihirli bir elmas topu varmış. Sahibinin her istediğini yapar, ölüleri bile diriltirmiş. Şu falcılarınki gibi bir şey. Yüreği sıkıştı. Dayısının o kadar gizli tutmaya çalıştığı haber nasıl da yayılmıştı her tarafa. Gülmekle kızmak arasında nasıl davranacağını bilemeyerek sert sert baktı kızın yüzüne. Daha neler dedi. Hep o saçma televizyon filmleri böyle yapıyor sizleri. Alaaddin'in sihirli lambası desene. Ciddi ciddi nasıl söyleyebilirsiniz bunu? Böyle saçma sapan şeyleri kim sokuyor kafanıza Allah aşkına? Olur mu hiç öyle şey? Dayınız kendisi söylemiş yöneticilere, dedi kız ısrarla. Annem o elmas topu ele geçirmek için o kadınla kızıl saçlı sevgilisinin dayınızı öldürmüş olabileceklerini söylüyor. Alay etmeye çalıştı. Hani kız dayımın sevgilisiydi? Yoksa dayımı öldüren domuz senin kızıl saçlı dediğin adam mı? Öyle mi diyorsun? Peki neden geri gelmişler? Neden hala buradalar? Elması bulamamışlar ki. Dayınız onu herhalde çok iyi bir yere saklamıştır. Muhakkak söylemiştir size. Aslında aynı şeyi kaç gündür kendisi de düşünüyordu. Açıklaması güç bir durumdu bu. Nevihan'la öteki kadın eğer aynı kadınsa, bugünkü ilginin nedeni o top olabilirdi gerçekten. Ağzından laf almaya çalışacaktı büyük bir olasılıkla. İyi ama bir cinayeti haklı kılacak, kendisinin bilmediği başka ne gibi nitelikleri, yetenekleri vardı o kürenin acaba? Yüreğinin bir kıskaca kıstırılmış gibi sancıdığını hissetti. Bu kız o kız değil dedi yeniden. Öbürünün fotoğrafını gördün. Nevihan'a çok benziyor ama o değil. Siz öyle diyorsanız öyledir. Ama annem görür görmez tanıdı. Ben de tanıdım. O da zaten kim olduğunu gizlemeye kalkmadı. Neyi gizleyecek? Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır zaten. 6. kaset 1. yüzün sonu.